Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecini, bu süreçte rol oynayan aktörleri, kurumları, partileri, kişileri, tarihi hadiseleri hem Türkiye ölçeğinde hem de dünya ölçeğinde anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Böylece bugün Türkiye'nin güçlenmiş demokrasinin tarihi köklerini ortaya koymaya, buralardan dersler çıkararak halihazırdaki bir takım polemik ve tartışmaların ötesinde demokrasi bakımından Türkiye'nin ortak paydasını bu tarihi hafıza eşliğinde ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye'nin tek parti dönemini mütakiben çok partili hayata geçiş süreciyle beraber 1946'daki seçim yolsuzlukları, açık oy, gizli tasnif denilen büyük probleme rağmen çok partili hayata geçiş kararından vazgeçmediğini görüyoruz. Burada hem Demokrat Parti'nin hem de CHP yönetmeninin, bilhassa İsmet İnönü'nün olumlu, dikkatli gayretlerinin sayesinde bu problemler aşılarak rejimin yumuşayacağı, çok partili hayata geçiş sürecinin icaplarını yerine getireceği ve yeniden seçim yolsuzluklarının olmayacağı, düzenlemelerin yapıldığı, reformların yapıldığı bir dönem yaşanıyor. 1946-1950 arasındaki dönemi böyle değerlendirmek lazım. Diğer taraftan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tek parti döneminden gelen alışkanlıklarının, hatalarının, ideolojilerinin, programının değişmeye başladığını, bunu çok partili döneme uygun hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaparken ciddi olarak zorlanıyor. Ama bu istikamette gayret sarf ediyor. Bilhassa İsmet İnönü bu hususta kararlı. Evet, bu değişiklikler sayesinde aynı zamanda Demokrat Parti'nin kendisine yönelik açık haksızlıklara ve meşru yolları esas alan makul, mutedil muhalefeti geniş halk kesimlerinde takdir görüyor. Seçimler gerçekleştiğinde, 14 Mayıs 1950 seçimleri gerçekleştiğinde seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybettiği, Demokrat Parti'nin kazandığı açık bir şekilde görülüyor. 27 yıl sürmüş bir tek parti yönetimi, seçmenin sandıktaki oylarının neticesi esas alınarak değişiyor. Seçim sonuçları ortaya çıkınca İsmet İnönü siyasi olgunlukla bu sonuçları büyük bir olgunlukla kabul ediyor. Demokrat Parti de yine aynı olgunlukla iktidarı devralıyor. Bunları da biraz konuşacağız. Kolay hadiseler değil, seçim süreci de kolay olmuş değil. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bunu hazmedemeyen damarlar var. Ama bunları yine İsmet İnönü'nün sevk ve idaresinde engellediğini görüyoruz. Yine tek parti döneminden gelen bir takım bürokratik unsurlar seçim sonuçlarını kabul etmemek ve iktidarı devretmemek arzusunda. İsmet İnönü bunları da kabul etmiyor, bunları da engelliyor ve seçim sonuçlarının hayata geçmesini temin ediyor. Bu gerçekten Türkiye için büyük bir başarı. Bugün de görüyoruz, böyle tek parti yönetimlerinin veya tek parti olmasa bile bir takım kişisel, bazen diktatörlüklerin, bazen krallıkların bu çok partili hayata geçiş sürecini, burada ortaya çıkan muhalefetin kazanması durumlarını hazmedemediğini, bunlardan kaynaklanan çok ciddi problemler yaşandığını görüyoruz. Türkiye bunu 14 Mayıs 1950'de başarıyor. Bu başarının arkasında tabii 19. yüzyıldan itibaren Türkiye'nin yaşadığı büyük siyasi reformlar, modernleşme çabaları, tecrübeler, anayasal devlet olma gayretleri, kurulmuş siyasi partiler, yaşanmış siyasi hadiseler, bütün bunların beraberinde getirdiği siyasi elitlerde, halkta oluşmuş, demokrasi istikametinde, seçim istikametinde, meclis istikametinde oluşmuş bir siyasi kültür ve tecrübenin büyük rolü var. Ama tabii bu tarihle beraber o dönemin siyasetçilerinin de özellikle takdir edilmesi lazım. İsmet İnönü'nün, Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in gerçekten bu geçiş sürecinde olağanüstü büyük işler yaptığını ifade etmeliyiz. Bu bakımdan 14 Mayıs 1950 adeta bir demokrasi bayramıdır. Demokrasiyle, yani halkın çoğunluğunun verdiği kararla o ülkenin, Türkiye'nin yönetileceği bir kere daha teyit edilmiş ve bunun icabı hayata geçmiş. 27 yıllık bir tek parti dönemi sona ermiştir ve kendisine milli şef denilen, değişmez genel başkan denilen İsmet İnönü seçim sonuçlarını kabul ederek Cumhurbaşkanlığından ayrılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kurulduğu andan itibaren iktidar olmuş bir partinin muhalefete geçmesini temin etmiştir. Bu gerçekten hani üzerinde ciddiyetle durulması, anlatılması, anlaşılması lazım gelen büyük siyasi hadiselerden birisidir. Bunu uzun uzun önümüzdeki programlarda anlatmaya çalışacağız. ...14 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarında oyların %53.3'ünü Demokrat Parti aldı. 408 milletvekili çıkardı. O zaman çoğunluk sistemi vardı seçimlerde. Bunun da etkisiyle çok büyük oranda mecliste bir çoğunluk elde etti Demokrat Parti. Tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş süreci boyunca Demokrat Parti'nin en çok önem verdiği konuların başında seçim kanununun değiştirilmesi vardı. 1946'da yapılan milletvekili seçimlerinin arkasından yapılan ara seçim ve belediye seçimlerine katılmamıştı Demokrat Parti. Bunların sonucunda iktidar, özellikle İsmet İnönü, bu durumu kabul etti. Bu çerçevede de seçim güvenliğinin sağlanması ve seçim kanununun değiştirebilmesi hususunda Hürriyet Misakı, 12 Temmuz Beyannamesi ve Milli Husumet Andı gibi önemli belgeler ortaya konuldu. Demokrat Parti'nin bu konudaki eleştiri ve uyarıları karşısında uzun süre kulaklarını tıkayan CHP yönetimi nihayet 1949'da yeni bir seçim kanunu için çalışmalara başladı. 1949'da yeni bir seçim kanunu için çalışmalara başlandı. 49 başında iş başına gelen Şemsettin Günaltay hükümeti öncelikle seçim kanunu ile ilgili bir teknik komite kurdu. Bu komitenin hazırladığı tasarı bilim kuruluna sunuldu. Eylül 1949'da Yargıtay Başkanı Halil Özyörük'ün başkanlığında çalışmalarına başlayan bilim kurulu, İstanbul ve Ankara hukuk fakültelerini temsilen ikişer profesör, Yargıtay ve Danıştay'ı temsilen ikişer üye, İstanbul, Ankara ve İzmir barolarından birer üyeden oluşuyordu. Teknik komitenin tasarısını dikkate almadan yeni bir taslak hazırladı bilim kurulu. Bu taslağı 2 Aralık 1949'da hükümete sundu. Hükümet de tasarıyı üzerinde bazı değişiklikler yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmelerin ardından 16 Şubat 1950'de kabul edilen yeni seçim kanunu muhalefetin taleplerini büyük ölçüde karşılıyordu. Kanuna göre seçimler tek dereceli, genel ve eşit oyla yapılacak, seçimde adli denetim sağlanacak ve gizli oy, açık sayım esası uygulanacaktı. Kanun, siyasi partilerin sandık kurullarında temsilci bulundurabilmelerine imkan tanıyordu. Bununla beraber muhalefetin diretmesine rağmen kanunda nispi temsil yerine çoğunluk sistemi benimsendi. Demokrat Parti yeni seçim kanununa bu nispi temsil arzusunun kabul edilmemesine rağmen destek verdi. Millet Partisi'ne karşı çıktı ama buna rağmen seçim kanunu mecliste büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Seçim kanunu kabul edildikten sonra 14 Mayıs 1950'de yapılması kararlaştırıldı seçimlerin. 8. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına 24 Mart'ta son verildi. Gördüğü gibi çok yakın aslında tarihlerde. Hızla seçim süreci başlıyor seçim kanunu mütakiben. İlkbahar ayları 1946'da olduğu gibi yoğun seçim kampanyalarıyla geçti. İktidar partisi kampanya boyunca İnönü'nün özellikle dış politikadaki başarıları üzerinde durdu. Ülkenin karşı karşıya olduğu ağır dış sorunların ancak İnönü ve İnönü'nün kadrosu tarafından çözülebileceğini iddia etti. Seçim propagandalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurduğu parti olduğu, bu partinin Atatürk devrimlerini uygulayıp savunduğu, öteden beri demokrasi yolunda ilerlediği ve zamanı gelince ülkeyi demokrasiye getirdiği savunuluyordu. Bu arada seçimlerden hemen önce CHP çiftçiyi topraklandırma kanununun özel kişilere ait belirli bir miktarın üstündeki toprakların kamulaştırılmasına imkan veren hükümlerini yürürlükten kaldırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu politikası karşısında Demokrat Parti'nin seçim kampanyası aslında eski tezlerin bir ifadesiydi. Parti 1946'dan beri ısrarla savunduğu görüşleri tekrarladı. Seçimler yaklaşırken Ali Fuat Cebesoy, Fahri Belen ve Refet Bele gibi önemli şahsiyetlerin Demokrat Parti'ye katılması Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kan kaybının göstergeleriydi. Bu isimler zaten bir kısmı da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nda yer almış isimlerdi. Sonra İsmet İnönü, işte önce Atatürk sonra İsmet İnönü bu isimleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmıştı ama 1950 seçimlerinde yeniden Demokrat Parti'ye katıldılar. İktidar Partisi daha önce de ifade ettiğimiz gibi seçimleri kazanacağından emindi. Bazen bazı dış gözlemciler de mesela Maurice Duverger vardır. Bu siyasal partiler konusunda, siyaset bilimi konusunda çok önemli bir Fransız bilim adamı. O da Türkiye'ye gelip gözlemlerde bulunmuş. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını tahmin ediyor. Böyle bir tahmini Cumhuriyet Halk Partisi de paylaşıyor. Ancak seçim sonuçları herkesin yanıldığını gösterecek. Şemsettin Günaltay iki yerde birden aday gösteriliyor. O dönemde böyle bir imkan var. Bazı siyasi partilerin önemli isimleri ya da genel başkanları seçilmesi garanti olsun diye birden fazla yerden aday gösterilebiliyor. 1946'dan bu yana hiçbir seçime katılmamış olan Demokrat Parti seçimde başarılı olacağını düşünüyordu. CHP ve Demokrat Parti ülke genelinde seçime katıldılar. Millet Partisi sadece 22 ilde aday gösterdi. Milli Kalkınma Partisi ise sadece İstanbul'da seçimlere katıldı. Seçilme katılma oranı %89,3 gibi çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Gerçekten %90 demek yani. Olağanüstü yüksek bir rakam. Demokrat Parti oyların 53,3'ünü, Cumhuriyet Halk Partisi 39,9'unu aldı. Çoğunluk sistemi nedeniyle Demokrat Parti 408, yani meclisin %83,8'i, CHP ise 69 milletvekilliği kazanabildi. Bu milletvekili seçimlerinde Millet Partisi %3,1 oy oranıyla sadece bir milletvekilliği kazandı. Milli Kalkınma Partisi seçimlerde bir varlık gösteremedi. 9 milletvekilliği bağımsızlara gitti. Yani 9 tane bağımsız milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarından sonra 22 Mayıs'ta Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. Refik Konaltan yine Demokrat Parti'nin önemli isimlerinden meclis başkanlığına seçildi. hükümeti kurmak kadar Adnan Menderes görevlendirildi ve başbakan oldu Adnan Menderes. Bakanlar Kurulu'nu oluşturdu. 29 Mayıs'ta hükümet programı mecliste okundu. Program ve bundan sonraki gelişmeleri önümüzdeki dönemde yine daha geniş, önümüzdeki programlarda daha geniş ele alacağız. Gerçekten çok önemli, hani sadece bu geçiş süreci bakımından değil, daha sonra da Demokrat Parti'nin yapıp edecekleriyle çok önemli bir dönem başladı. Bu Türkiye'yi tek parti döneminde yaşanan birçok problemlerin yumuşatılmasına, demokrasi hukuk içinde aşılmasına götürecekti. Evet, böylece 14 Mayıs 1950 ile beraber Türkiye yeni bir döneme girmiş oldu. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere, devam etmek üzere, hoşça kalın.
Dünden yarına Türkiye.